Ayrım 21.
Onu sevmediğimizi bilmesi gerekiyordu. Bu şantaj da neyin nesi? Gazeteler olayı unutuncaya kadar orada kalmalısınız. Bu kez altta kalmayacağım. İşine gelir değil mi? Her şey biterse pek mutlu olacaksın öyle mi? Hiç buna güvenme. Sana yemin ederim ki dönerseniz intihar ederim. İyi olur. Yaklaşık bir saat sürekli aynı şeyleri yineliyor. Dönmeyin. Utancımdan ölürüm. İntihar ederim. Ben sizin babanızım. Bu şantaja her seferinde aynı soğuk yanıtı veriyorum. İntihar edersen et. Rezalet çıkar, inanın bana. Olsun. Sizin adınıza utanıyorum. Ya öyle mi? Utançtan ölürüm. İyi ya. Beynim kaskatı. Keşke söylediğim bütün sözler onu uzaktan boğup yok edebilse. Keşke bir düğmeye basmak yeterli olsa. Öl o zaman. Yemenli arkadaşlarına bir İngiliz lokantasında bira içinde boğul. En azından orada ölme özgürlüğüm var. Benimse yok. Zaten ölmezsin. Utançtan ölemezsin sen. Bu telefon görüşmesi alçaklıklarına bir yenisini ekliyor. Ailenin onuru için taizde kalmalısınız. Demek öyle. İntihar ederim. İyi. Sonunda kapatıyor. Onunla konuştuğum için kendimi kirli hissediyorum. Kirli ama içim rahat. Daha da güçlüyüm artık. Birkaç gün sonra söylentilerden öğrendiğimize göre İngiltere'deki rezaletin boyutları iyice büyümüş. Tom Quark'la yaptığım görüşme radyodan aktarılmış. Observer'dan bir gazeteciymiş kendisi. Taiz Polis Teşkilatı'nın şefi Abdülvali'nin evinden yaptığım konuşma doğrudan doğruya yayınlanmış. Gazeteler konuyu yeniden ele alıyorlar ve Abdülvali kendini iyice işin içinde hissediyor. Olayın bastırılmasını hala sağlayamadığı için üstlerinden şey yediğini tahmin edebiliyorum. Bu basın kampanyasının boyutları konusunda kendisiyle konuşurken her seferinde bizi ikna etmeye çalışıyor. Durumu kabul etmelisiniz. Sizler evlisiniz, çocuklarınız var. Devam etmek boşuna. Annenize söyleyin, her şeyi durdursun. Ama gazetelerin söyledikleri doğru. Hepsi gerçek. Bizi zorla evlendirdiler. Zorla çocuk sahibi yaptılar. Zorla bizi burada tutuyorlar. Bizim ülkemizde bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Evlilik cüzdanlarınız bende. Olanaksız. Öyle bir şey olmadı. Bak. Arapça yazılmış iki belge gösteriyor bana. İçeriğini çözemiyorum. Bu belgelerde yazılı olanların tümü sahte. Kur'an üzerinde çalıştım ben. Bir kızı evliliğe zorlamanın yasak olduğunu biliyorum. Oysa biz zorlandık. Dolayısıyla bu belgeleri reddediyorum. İnadım yüzümden canının sıkıldığını hissediyorum. Aslında kötü bir insan değil. Emir altında olduğunu biliyorum ve Nadida ile birlikte ona hala bu ülkedeki kurtarıcımız gözüyle bakıyoruz. Köydeki kölelikten onun sayesinde kurtulabildik. Onun sayesinde artık dayak yemiyor ve zor işlere koşulmuyoruz. Yemen'de bize doğru dürüst davranan tek kişi o. Bu nedenle de kendisine saygı duyuyoruz. Haftalar geçiyor ve Nadida ile ben dış dünyaya yavaş yavaş ayak uyduruyoruz. Gezmek istediğimizde çocuklarla birlikte taksiye biniyoruz. Araba bizi evden alıyor. Böylece kente kadar yürümek zorunda kalmıyoruz. Sonra günün birinde çocuklara giyecek almak için para isteme cesaretini göstererek sokaktan taksi çevirip alışverişe çıkıyor. Anneye gök mavisi bir pantolon takımla kırmızılı beyaz küçük bir yün bönye. Tina'ya pembe çizgili bir etekle yünlü ve çocuk çiçek işlemeli mavi bir kazak. Artık ayaklanan ve her yerde koşuşturmaya başlayan Markus'a da yıkanması kolay bir havlu tulum alıyorum. Bir süre daha burada kalmak zorunda olduğumuza göre en iyisi bir düzen kurmak. Kent çok kalabalık ve pis. Yol bulmak çok ama çok zor. Ama Yemen'e geldiğimizden bu yana Makbana dağlarından başka hemen hemen hiçbir yer görmediğimiz için taizi tanımaya çalışıyoruz. Zaman zaman uzun etek giyip peçe takmama karşın kendimi bir turist gibi hissediyorum. Bir seferinde kent meydanlarından birinde halkın gözleri önünde bir idama tanık oldum. İçinde kadın ve çocuklarda bulunan bir sürü insan sanıkların mitralyöz ateşine tutulup ölümünü izledi. Korkunçtu. Gerçek dışıydı. Burası bir dehşet ülkesi. Kendim de erkek şiddetinin bir kurbanıyım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Bugün üç kadın Abdülvali'nin evinde bizimle buluşmak istedi. Sürekli görüştüğümüz kadınlardan çok farklı bunlar. Paralı ve iş kadını havasındalar. Yemen'de serbest kadınlar çok ender. Kağıt, kalem ve kitaplarla donanmış bir biçimde rahatça karşımıza yerleşiyorlar. Bir tanesi kendini Taiz valisinin sekreteri olarak tanıtıyor. Diğer iki kadın da kentteki kadınlar derneğinden olduklarını söylüyorlar. 20 ile 30 yaş arasındalar. Batı tarzı etek ve bluz giymiş bu modern kadınlar bile dışarıda düzgün görünmek için giydikleri uzun mantoyla peçelerinden ancak içeri girerken sıyrılabiliyorlar. En gençleri görünen valinin sekreteri söze başlıyor. Sizinle söyleşi yapıp bir rapor hazırlamakla görevlendirildi. Vali hakkınızda daha fazla bilgi edinmek istiyor. Valiye bunların kendisini ilgilendirmediğini söyleyebilirsiniz. Olaya böyle bakmayın. Birer dost olarak karşınızdayız. Vereceğiniz bilgileri size karşı kullanacak değiliz. Daha önce nasıl yaşadığınızı, başına gelenin ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Böylece sizin durumunuzda olanlara daha iyi yardımcı olabiliriz. Bunu beklemiyordum. Her zamanki gibi aksilenerek karşılık verdim. Oysa ilk kez karşımızda sorumlu, akıllı ve ülkelerindeki kadınların durumuyla ilgili kadınlar bulunuyor. Makbana köylerindeki yaşantımızın öyküsü onları belirgin bir biçimde sarsıyor. Hala bu tarzda yaşanabileceği akıllarından bile geçmiyordu anlaşılan. Mısır'ın elle ekilip ayıklanması onlara göre geçmiş çağlarda kalmıştı. Anlatım her zamanki, "Evime dönmek istiyorum. Burada çok mutsuzuz." cümlesiyle bitirdiğim anda valinin sekreteri sert bir karşılık veriyor. "Sizler bu ülkenin yurttaşlarısınız. Birer Yemenlisiniz. Başka yerde yaşayamazsınız." "Ne olduğumu gayet iyi biliyorum. Ne istediğimi de öyle. Ben İngiliz'im ve ülkeme dönmek istiyorum." Dayanılır gibi değil. Kendimi tüketircesine aynı şeyleri, özellikle de beni ikna etmenin boşuna olduğunu tekrarlaya tekrarlaya bir robota dönüştüm. Bu kadınların yalnızca bu amaçla gönderildiklerinden kuşkulanmaya başlıyorum. Abdülvali gibi onlar da artık kentte yaşadığımıza göre sorun kalmadığını düşünüyorlar. Sorun hep aynı. Evimize dönmek istiyoruz. Üç kadın kağıtları, belgeleri, mücevherleri ve Yemen yurttaşlıklarıyla ayağa kalkıyorlar. Yanıtlarımdan tatmin olmadıkları besbelli ama başka yorum yapmadan kibarca çekip gidiyorlar. Golsüz bir maç. Annem yolda. Kısa zamanda herkes haberi alıyor. İngiltere Konsolosu Jim Halley'li ve Dışişleri Bakanlığından bir rehberle birlikte uçakla gelmeleri gerekiyor. Ama hiçbir iş kolay hallolmuyor. Vize alabilmek için Observer'dan Alan ve ben eşliğinde ilk önce Londra'daki Yemen Büyükelçiliğine gitmiş. Orada bir fotoğrafçı ve gazeteciler ordusunun yollarını gözlediğini görmüşler. Annem biraz ileride bir lokantanın önüne park eden taksinin içinde çömelmek zorunda kalmış. Alan durumu açıklamak ve doldurulacak belgelerin birisiyle gönderilmesini istemek için elçiliğe telefon etmiş. Bütün bunlar yarım saat sürmüş. Ardından taksi son hızla havaalanına doğru yola koyulmuş. Lufthansa uçağı Sana'ya inince Jim Halley'i kendisini karşılayarak evinin yakınındaki bir otele yerleştirmiş. Oradan beni arıyor. Sana Oteli'nde. Bu kez sesi çok iyi duyuluyor. Dışişleri Bakanı ile görüşmemiz yarın. Bizi kabul eder mi bilmiyorum. Söylendiğine göre işleri çok yoğunmuş. Ne zaman geliyorsun? Bilmiyorum. Duyduğuma göre Taiz sisliymiş. Uçak bir iki günden önce kalkmayabilir. Seni seviyoruz anne. Arada bir mutluluk gözyaşları da dökülebilir. Sıska, soluk benizli, inik bakışlı Abdullah, Abdülvadi'nin salonunun bir köşesinde oturuyor. Sandaletlerine bakıyor. Samir koca bedenini bir divanın kenarına dayamış, şiş yanaklarıyla sürekli kat çiğniyor sanki. Şişman ellerini dizlerine dayamış. O da başka yerlere bakıyor. Annem onları ilk kez görüyor. Şöyle bir baktı ve hiç beğenmedi. Neler düşündüğünü gözlerinden okudum. Bunlar sıradan, yararsız, saygınlığı olmayan insanlar. Altın dokulu olsalar bile bu onlara kızlarını satın alma hakkını vermezdi. Yakışıklı olsalar da aynı şey geçerliydi. Kendileri de bunu anladılar ve uyarı halindeler. Annemin bakışıyla tekrar karşılaşmaktansa halıya ya da ayakkabılarına bakmayı yeğliyorlar. Kendilerini aşağılanmış hissettiklerini umuyorum. Abdülvali, annemin geldiği gün bize kapılarını bir kez daha açarak bu ilk buluşmayı sağladı. Yarın çocuklarla birlikte vilayet sarayına gidip İngiliz konsolosu ve Yemenli bir resmi görevliye toplantı yapacağız. Salonda sinek uçsa duyulur. Her üçümüzün de sessizliğe büründüğünü gören Abdülvali, kocaları başka bir odaya, tütün çiğneme salonuna götürüyor. Onlardan kurtulduğumuza göre artık her şeyi anlatabiliriz. Annem İngiltere'den oyuncaklar getirmiş. Tina'ya bir bebek, Hani'ye bir kamyon ve minik arabalar, Markus'a da bir atlı karınca. İngiltere özlemi yüreğimi sıkıştırıyor. Birmingham ve kendi çocukluğumuz. Odada yan yana duran Nadida'nın ve Tina'nın bebekleri. Küçük kardeşim Mo'dan uzak tutmak için uğraştığım plaklarım, kitaplarım, çocukluğumuz sona ermeden katledildi. Artık birer anneyiz. Annemse o kadar genç yaşta bir anneanne oldu ki. Tina bebeğin saçlarını çekiştirirken ona gülümsüyor. Markus büyülenmiş gibi bu rengarenk atlı karıncaya bakıyor ve döndürmeye çalışıyor. Rengi soluk, alabildiğine geniş alnı ve yuvasına çökmüş gözleriyle hala üzgün bir ifadesi var. Tina ile Hani ise sağlık açısından mükemmel durumdalar. Bir İngiliz bahçesinde çiçekler arasında koşuşurken görebiliyorum onları. Annem bitkin ama son seferkinden daha iyi görünüyor. Aile evine geçiyoruz. Orada kendisine bir köşe ayırıp bir de yatak yerleştirmiştik. Ben buradayken onlarla birlikte yatmanız söz konusu bile olamaz. Bu işe bir son vermek gerekiyor. Burada olduğum sürece onlarla aynı odada kaldığınızı görmek istemiyorum. Anne, birisi bunu Abdülkadir'e söylerse başımıza dert açar. Kurallarını biliyorsun, Suudi Arabistan'dan gelip bir rezalet çıkarabilir. Onların kuralları umurumda bile değil. Sizler benim kızlarımsınız ve bu heriflerin sizinle yattıklarını görmeyeceğim. Neden hala bu adamdan korkuyorsun? Yokluğunda bile bir köşeden çıkıp beni dövecek, oğlu kocalık görevini yerine getirsin diye yatağa bağlamakla tehdit edecekmiş gibi içimde korku uyandırdığı doğru. Annem onun bana yaptıklarının çoğunu bilmiyor. Günün birinde bilecek ama şimdi değil. Unutabilmek için yeterince zorlanıyorum zaten. Böylece Samir o geceyi kendi odasında, Abdullah'sa salonda geçiriyor. Biz de çocuklarla birlikte öteki odaya tıkış tıkış doluşuyoruz. Karşı çıkmaya kalkışmıyorlar. Onları karşımda ne kadar az görürsem o kadar iyi diyor annem yüksekçe bir sesle. Ertesi sabah vilayetteki resmi toplantı için giyiniyoruz. Annem kara çarşaf ve peçelerimize bakıp sinirleniyor. Normal giyinin. Sizler İngilizsiniz, serbestsiniz. Bu ne biçim kılık? Yapamayız anne. O kadar önemli insanların karşısına batılı giysilerle çıkmamız olanaksız. Kadın yüzü görmekten hoşlanmazlar. Hem böylesi daha iyi. Huzursuzluk yaratmak istemiyoruz. Annemin anlayamayacağı bir şey daha var. Yıllardır burada yüzümüzü gizlemek bizi sandığından çok daha fazla etkiledi. Valinin karşısında peçesiz durursam kendimi çıplak gibi hissederim. Üstelik daha uzunca bir süre serbest kalamayacağımızı biliyorum. Bu ilk resmi aşama. Onları kışkırtarak annemi ilk uçağa koyup geri göndermelerine ve bizi de köylerimize yollamalarına neden olmak istemiyoruz. İngiltere konsolosu Jim Halley bizi almaya geliyor. Sevecen görünüşlü, çok uzun boylu, kısa kızıl saçlı ve berbat İrlanda aksanlı bir adam. Batılı, düzgün ve dilimizi konuşan bir adamın varlığı Nadida ve benim için gerçek bir güvence. Yıllardır normal bir erkekle yani Yemenli bir efendi gibi davranmayan biriyle birlikte olmamıştık. Valinin bürosu 4 katlı modern bir bina. 2. kata çıkarılıyor. Sonra kocaman bir çalışma masasının etrafında siyah deri kanepe ve iskemlelerle döşenmiş geniş bir salonda bekliyoruz. Hemen ardından oda erkeklerle doluyor. Vali, 3 sekreteri, bakanlık temsilcisi yerlerini alıyorlar. Abdullah'la Samir bir yanda, biz, Jim Halley ve çocuklarla biz öbür yandayız. Sadıkça gülümseyen, soğuk bakışlı, karga burunlu, 40 yaşlarındaki bakanlık temsilcisi İngilizceyi çok iyi konuşuyor ve konuyu da o açıyor. Onlarca kez tekrarladığımız hikayeyi bir de bizim ağzımızdan dinlemek istiyor. Markus çekilir gibi değil. Oynamak isteğiyle her yerde koşuşturup duruyor ve sürekli çığlık atıyor. Ona nasıl sahip çıkacağımı bilemiyorum. Ve sonunda vali sert bir sesle "Sustur onu," diyor Arapça. Ama Markus yaşında bir çocuğun canı şeytanlık yapmak isterse kimse onu durduramaz. Kıpırdamamasını ve susmasını tekrarlayıp durduğum halde azgınlığı dinmiyor. Sonunda görmezlikten geliyorum ve Markus bir süre sonra kendiliğinden sakinleşiyor. Hani Nadida'nın kucağında oturuyor. Kocaman açtığı şaşkın gözlerle bu yabancı insanları tek tek süzüyor. Tina annesine doğru kıvrılmış uyuyor. Neredeyse bir ayin sessizliğinde söze başlıyorum. Bize nasıl davranıldığını anlattıkça erkekler suçlu insanlar gibi başlarını öne eğiyorlar. Saldırgan görünmemeye, basit ve tarafsız cümleler kurmaya özen gösteriyorum. Yemen'e gelmeden önce evlendirilmiş olduğumuzu bilmiyorduk. Bu çocuklarla yatmaya zorladılar bizi. Şimdi mutlu musunuz? Soru bakanlık temsilcisinden geliyor. Dimdik gözlerinin içine bakarak kararlı bir sesle yanıtlıyorum. Hayır. Daha önce 100 kez duyduğum evlilikle ilgili Yemen kurallarının açıklanmasına girişiyor ve sözünü yine bir uyarıyla bağlıyor. Yemen'den ayrılırsanız çocuklarınızı götüremezsiniz. Bunu biliyor muydunuz? Neden? Onlar çocuk. Hem zaten gayrimeşrular. Yasal olarak evli olmadığımız için babalarına ait değiller. Bu evlilik bizsiz, onayımız alınamadan gerçekleştirildiğine göre neden onlarla birlikte ayrılamıyoruz burada? Bu ülkede hiçbir erkek kadınların bu tarz konuşmalarını dinlemek istemez. Dolayısıyla hep bir ağızdan sözümü kesmeye çalışıyorlar. Ama kararlı bir biçimde ısrar ediyorum. Bunu hem kendim hem de Nadide için yapmak zorundayım. Bu evlilikler tamamen sahte. Belgeler sahte. Ne ben evliyim ne de kardeşim. Çocuklar yalnız bize ait. Şimhalley beni durdurmaya bile çalışmıyor. Fazlasıyla ileri gittim. Bakanlık temsilcisi bir varsayımda bulunmak için söz istiyor. Hepinize birer vize aldığımızı düşünelim. İngiltere'ye kocalarınızla birlikte gider miydiniz? Aksi halde çocuklarını almanızın hiçbir olanağı yok. Erkeklerle birlikte giderseniz çocukları götürebilirsiniz. Nadide bana bakıyor ve birlikte yanıtlıyoruz. Tamam. Çocuklarla birlikte Yemen'den çıkabilmek için her türlü öneriyi kabul edebilirdik. Ardından Samir ile Abdullah'a dönüyor. Ya siz? Siz ne düşünüyorsunuz? Eşleriniz ve çocuklarınızla birlikte İngiltere'ye gitmeyi kabul ediyor musunuz? Tabii mümkünse. Oğlanlar sessizce başlarını sallıyorlar. Öneriyi kabul ettiklerinin tek belirtisi bu oluyor. Bakanlık temsilcisi bir çözüm bulabildiği için rahatlamış görünüyor. Peki, kocaların vizeleriyle ilgileneceğiz. Bu toplantının sona erdiğini belirtiyor ve sırayla dışarı çıkıyoruz. Bu arada Jimhalley'i soru yağmuruna tutuyorum. İnandınız mı? Mümkün mü bu? Gerçekleşebilecek mi? Her şey British Home Office'e bağlı. Oğlanlara vize verirse olabilir. Yani uzun sürebilecek kararı beklemek zorunda kalacaksınız. Ama buna fazla güvenmiyorum. Bence reddedeceklerdir. Niye? Buradan çıkabilmemizin tek yolu buysa niye? Bir komplodan, kocalarınızın İngiltere'ye girişini kolaylaştırmak için uzun vadeli bir plan hazırlığından kuşkulanacaklardır. Ama herkes onlardan nefret ettiğimizi biliyor. Nadide ile ben yıllardır aynı şeyi söyledik ve yazdık. Gerçekten bu durum sizin lehinize. Belki de çözüm getirebilir. Bize talep formlarını hemen doldurtmalıyım. Her iki koca da İngiltere'de gereksinimlerini karşılayabileceklerini kanıtlamak zorundalar. Samir, Suudi Arabistan'da 12 bin sterlin biriktirdiğini bildiriyor. Abdullah da babasının kendisine yardım edip aynı miktarda parayı sağlayacağını söylüyor. Daha önce İngiliz vizesi için müracaat edip etmedikleri soruluyor kendilerine. Samir de Abdullah da hayır diyorlar. Oysa kocam tedavi olmak için İngiltere'de kalmıştı. Yalan söylemediğini umuyorum. Jim açıklamalarını aynen kayda geçiriyor. Yanıt alabilmek için 6 ay beklemek gerekiyor. 6 uzun ay. Umutsuz halimi gören Jim, işlemleri hızlandırmak için elinden geleni yapacağını vaat ederek bizden ayrılıyor. Annem kafasında bir şeyler kuruyor. Onu tanırım, kaşlarını çatıyor. Küçülen siyah gözlerinden bir gölge geçiyor. Oğlanların önünde konuşmak istemiyor. Onlar kat almaya gidince çocuklarla dairede yalnız başımıza kalır kalmaz açıklamada bulunuyor. Abdülkadir ile Govad'ın 1980 yılında oğullarının İngiliz vatandaşları ile evli olduklarını belirterek İngiliz vizesi için başvuruda bulunduklarını biliyorum. Ancak karılarıyla birlikte elçiliğe gelmeleri istenmişti. Tabii evlilikleri yasa dışı olduğu için umutları suya düştü. Bu durumda vazgeçmek zorunda kaldılar ancak başvuruları Sana'daki İngiliz Büyükelçiliğinde duruyor. Bu da babanızın sizi bu insanlara özellikle bu amaç uğruna sattığını doğruluyor. Satın aldıkları sizin milliyetinizdi. Direnmeseydik, daha ilk günden nefretimizi yüzlerine haykırmamış olsaydım başarabilirlerdi. Abdülkadir'in benimle her şeyi neden denediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Dayaklar, Hays'taki lokantada 6 ay süren kaba davranışlar. Bir de çabucak hamile kalacağım umuduyla tehdit altında gerçekleştirilen tecavüz. Bu sözde evliliğin sonuç vermesi içindi bunların hepsi. Oğlunun hastalığı işleri zora koştu. Markus doğana kadar 5 yıl geçti. Annem Taiz'deki dairede 4 hafta bizimle kalıyor. Samir ve Abdullah'la her türlü temastan koruyor bizi. Bu da arada bir kavgalara neden oluyor. Valiye söyleyeceğim. O da anneni İngiltere'ye geri gönderecek. Seninle yatmamı engellemeye hiç hakkı yok. Boşuna söylenme küçük maymun. Beni yatağa bağlamak ya da dövmek için baban yanında değil artık. Onun da ödü patlıyor. Bu arada hakkımızda çeşitli dedikodular üretiliyor. Abdülkadir Lakovad'ın valiye rüşvet yedirdiği ve ülkeyi asla terk edemeyeceğimiz söyleniyor. Ya da tam tersine hep birlikte 6 ay içinde yola çıkacağımız iddia ediliyor. Birisi bize telefon edip başkanı tanıdığını, bir hafta içinde bizi Yemen'den çıkarmak için çabaladığını bildiriyor. Bir başkası babamın hükümete bir mektup yazıp buradan çıkmamıza asla izin verilmemesini istediğini açıklıyor. Bugün annemin uçakla Sana'ya gidip Cim tarafından vize süresi uzatılmış pasaportunu geri alması gerekiyor. İç hatların bekleme salonunda fotoğraflarımız sergilenmiş. Birer kaçak olarak gösteriliyoruz. Nöbetçiler çıkış kapılarına yaklaşmamızı engellemekle yükümlü. Herkesin gözleri önündeki bu fotoğraflar aşağılanmaların en kötüsü. Kendi ülkelerine dönmekten başka bir şey istemeyen iki kadına hapishane kaşkını gözüyle bakılıyor. Canavarlar. Canavarlar. İki nöbetçi arasında zorla polis şefi Abdülvali'nin önüne çıkarılıyoruz. Neden? Öfkeyle bağırıyorum. Neden? Olay resmen halledilmedikçe bu böyle. Kadınlar kocalarının izni olmadan bu ülkeyi terk edemezler. Zaman zaman dipsiz bir ikiyüzlülük denizinde yüzer gibi hissediyorum kendimi. Yemenli bir kadın daha önce bize soru sormaya gelmiş olan Taiz Kadınlar Birliği'nin başkanı bizden yana tavır alıyor. Batılı giysileri, güzelliği, modernliği, eğitimi, yurt dışı görgüsüyle bu ülkede ender görülen sosyal bir konumu var onun. Bir gün Nadida'nın son doğumunda yaşlı bir kadın tarafından çocuğun çıkışını kolaylaştırmak için dezenfekte edilmemiş bir usturayla ameliyat edildiğini ve iltihaplanan yara yüzünden Nadida'nın hala acılar içinde kıvrandığını söylüyorum ona. Bizi gizlice doktor arkadaşlarından birine götürmeyi öneriyor. Oldukça modern bir klinikte check-up'tan geçiriliyoruz. Bu tür bir yardım görebilmek için zengin, kültürlü ve önemli insanlarla bağlantı halinde olmak gerekiyor bence. Nadida'nın yarasındaki iltihap için antibiyotik tedavisi görüyor ve ilaçlar kendisine veriliyor. Sonra kadın doktor bize soruyor. Doğum kontrolü için uyguladığınız bir yöntem var mı? Yok. Peki ne yapıyorsunuz? İlişkiye olabildiğince az girmeye çalışıyoruz. Sık sık hamile kalmadığınız için şanslısınız.